Ayrım 16, sayfa 209.
Çevre sorunları ve politikaları, ünite 7. Çevre, hukuk ve çevre hakkı. 1. Çevresel değerlere hukuksal güvenceler kazandıran çevre hukukunun temel nitelikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Disiplinler arası olma. B. Geniş toplumsallık. C. Sınırlayıcılık. D. Durağanlık. E. Karma hukuk dalı olma. Çözüm: çevre hukukunun en önemli niteliği esnek ve devingen olma özelliğidir. Bilimsel gelişmeler, toplumsal değişim ve gereksinimler doğrultusunda çevre ve insan ilişkilerini düzenleme iddiası taşıyan çevre hukukunda hem bu değişimlerin çözümlenmesi hem de hukuk düzenine uyarlanması söz konusudur. Bu niteliği gereği çevre hukukunun yeni gelişmelere ve değişimlere açık, esnek bir yapıda olması gerekir. Yanıt D'dir. Durağanlık. 2. Aşağıdakilerden hangisi 3. kuşak insan hakları olarak tanımlanan kavramlardan biri değildir? A. Genel ve eşit oy hakkı. B. Gelişme hakkı. C. Barış hakkı. D. Çevre hakkı. E. İnsanlığın ortak mirasından yararlanma hakkı. Çözüm: üçüncü kuşak haklar son yarım yüzyılda göstermeye başlamıştır. Bu hakların içinde barış hakkı, gelişme hakkı, çevre hakkı ve insanlığın ortak mirasından yararlanma hakkı başta yer almaktadır. Genel ve eşit oy hakkı ise sanayi devrimi süresince ortaya çıkmış ve ikinci kuşak insan hakları içerisinde yer almaktadır. Yanıt A'dır. Genel ve eşit oy hakkı. 3. Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunları ve çevrenin korunması konusunda 1972 yılında yayınlanan Stockholm bildirisinin özelliklerinden biri değildir? A. Bildiri yasal açıdan bağlayıcı değildir. B. Bütün ülkelerin çevre kirliliği ile ilgilenmesi teküf edilmiştir. C. Çevre hakkı kavramı ortaya çıkmıştır. D. Devletlere tazminat isteme hakkı teklif edilmiştir. E. Uluslararası düzeyde yapılan ilk toplantıdır. Çözüm: çevre sorunları kirliliğin kaynağı olan ülke ile sınırlı kalmamakta, dünya üzerinde var olan diğer devletleri ve insanları da etkilemektedir. Bunun doğal sonucu olarak uluslararası çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların ilki 1913 yılında yapılan Bern Konferansı'dır. Yanıt E'dir. Uluslararası düzeyde yapılan ilk toplantıdır. 4. Birleşmiş Milletler içinde çevre sorunları ile ilgili çalışmalar yapan örgüt aşağıdakilerden hangisidir? A. UNEP. B. UNESCO. C. Greenpeace. D. IMF. E. OECD. Çözüm: Birleşmiş Milletler örgütü içinde 1971 yılında bazı çalışmalar yapılmaya başlanmış. 1973 yılında bu çalışmalar çevre için Birleşmiş Milletler programını oluşturmuştur. Günümüzde bu çalışmaların kısa adı UNEP olarak bu kuruluş tarafından yürütülmektedir. Yanıt A'dır. UNEP. 5. Türk hukuk sisteminde 1982 Anayasası'nda yapılan dönemlerle birlikte yürürlüğe giren çevre yasasının aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez? A. Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi. B. Arazinin uygun kullanımı. C. Bitki ve hayvan varlığının korunması. D. Su, toprak ve hava kirliliğinin önlenmesi. E. Doğal kaynakların tüketiminin azaltılması. Çözüm: Yanıt E'dir. Doğal kaynakların tüketiminin azaltılması. 6. Hukuk temeli çok eski dönemlere dayanmasına rağmen tanımı konusunda ortak bir görüşe ulaşılamaması hukukun hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? A. Çok boyutlu olması. B. Kültürel farklılıklar. C. Devingen niteliği. D. Üretim biçiminin değişmesi. E. Nüfusun hızla artması. Çözüm: hukuk kavramının tanımına ilişkin bir uzlaşmanın olmaması, tanımların yetersizliğinden değil, hukukun devingen niteliği ve yıllar içinde değişen, gelişen özelliğinden kaynaklanmaktadır. Yanıt C'dir. Devingen niteliği. 7. 1. Çevre politikası bir ülkenin çevre konusundaki tercihleridir. 2. Çevre politikası daha çok geleceğe dönüktür. 3. Çevre hukuku korumacıdır. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 2 ve 3. E. 1, 2 ve 3. Çözüm: çevre politikası bir ülkenin çevre konusundaki hedeflerinin ve tercihlerinin belirlenmesi aşamalarını içerir. Çevre politikası sadece hukukun değil, başka bilim alanlarının da konusunu oluşturmaktadır. Çevre hukukunun temel amacı çevresel değerlere hukuksal güvenceler kazandırmaktadır. Bu nedenle korumacı bir yaklaşımı ortaya koyar. Yanıt E'dir. 1, 2 ve 3. 8. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde meydana gelen toprak kayıplarının nedenlerinden biri değildir? A. Tarım arazilerinin yanlış kullanılması. B. İklim değişiklikleri. C. Bitki örtüsünün tahribi. D. Kentleşme. E. Çeşitli atıklar. Çözüm: ülkemizde her yıl artan bir seviyede toprak kayıpları yaşanmaktadır. Tarım arazilerinin yanlış kullanımı, bitki örtüsünün hızla tahribatı, kentleşmenin düzenli olmaması ve sanayileşmenin sonucu atıklarla toprak erozyonu yaşanmaktadır. İklim değişikliklerinin bu durum üzerinde etkisi yoktur. Yanıt B'dir. İklim değişiklikleri. 9. Birinci kuşak insan haklarının temelinde aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır? A. Özgürlük. B. Eşitlik. C. Kardeşlik. D. Barış. E. Kişisel gelişim. Çözüm: tarihsel açıdan bakıldığında bu haklar Ortaçağ Avrupa'sında kent soylu sınıfın toplum içinde ve siyasal düzlemde yer edinmeye ve elde ettiği hakları siyasal iktidara kabul ettirmeye çalıştığı dönemin ürünüdür. Dolayısıyla bu dönem özgürlük hakim akımdır. Yanıt A'dır. Özgürlük. 10. Aşağıdakilerden hangisinin çevre hakkının düzenlenmesinde taraf ve sahiplerden birisi olduğu söylenemez? A. Kişiler. B. Devletler. C. Özel kuruluşlar. D. Bütün canlılar. E. Kamu kuruluşları. Çözüm: çevre hakkının tarafları ya da sahipleri bu haktan yararlanacak alanları ve bu hak nedeniyle üzerine sorumluluk yüklenecek aktörleri kapsamaktadır. Bireyler, kamusal ve özel kuruluşlar, devletler ve halklar, gelecek kuşaklar. Yanıt D'dir. Bütün canlılar. 11. Ülkemizde çevre yasası hangi yıl kabul edilmiştir? A. 1980. B. 1983. C. 1985. D. 1987. E. 1990. Çözüm: Ülkemizde anayasanın 56. maddesi 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ardından 1983 yılında çevre yasasının kabulü ile çevre hakkının düzenlenmesi yönünde ciddi adımlar atılmış ve böylece bağımsız bir çevre hukukunun ortaya çıkması sağlanmıştır. Yanıt B'dir. 1983. 12. Çevre hukuku, çevre sorunları bağlamında hangi tür yaklaşımı savunur? A. Önleyici. B. Onarıcı. C. Korumacı. D. Düzenleyici. E. Yordamcı. Çözüm: çevre hukukunun temel amacı çevresel değerlere hukuksal güvenceler kazandırmak, çevrenin korunmasını ve geliştirilmesini sağlamaktır. Bu açıdan ele alındığında çevre hukuku, çevre sorunları bağlamında korumacı bir yaklaşımı ortaya koyar. Çevre politikası ise daha çok geleceğe dönük ilke ve politikaları, uygulamaya yönelik önlem ve çalışmaları içerir. Yanıt C'dir. Korumacı. 13. Çevre hukuku, bilimsel gelişmeler, toplumsal değişim ve gereksinimler doğrultusunda çevre ve insan ilişkilerini düzenleme iddiası taşır. Bu durum çevre hukukunun hangi özelliği kapsamında değerlendirilir? A. Devingenlik. B. Disiplinler arası olma. C. Karma hukuk dalı olma. D. Geniş kapsamlılık. E. Sınırlayıcılık. Çözüm: çevre hukukunun en önemli niteliği esnek ve devingen olma özelliğidir. Bilimsel gelişmeler, toplumsal değişim ve gereksinimler doğrultusunda çevre ve insan ilişkilerini düzenleme iddiası taşıyan çevre hukukunda hem bu değişimlerin çözümlenmesi hem de hukuk düzenine uyarlanması söz konusudur. Bu niteliği gereği çevre hukukunun yeni gelişmelere ve değişimlere açık, esnek bir yapıda olması gerekir. Yanıt A'dır. Devingenlik. 14. Çevre hukuku da hem doğa bilimlerinden hem de sosyal bilimlerden yararlanan bağımsız bir hukuk dalı olarak doğmuş ve gelişmiştir. Bu durum çevre hukukunun hangi özelliği kapsamında değerlendirilir? A. Devingenlik. B. Disiplinler arası olma. C. Karma hukuk dalı olma. D. Geniş kapsamlılık. E. Sınırlayıcılık. Çözüm: çevre kavramı doğal ve fiziksel çevre ile birlikte toplumsal çevreyi de kapsar. Böylesine geniş bir kapsam, doğal olarak çevre olgusunun birçok bilim dalı ile ilişkili olması sonucu doğurmuştur. Bu çerçevede çevre hukuku da hem doğa bilimlerinden hem de sosyal bilimlerden yararlanan bağımsız bir hukuk dalı olarak doğmuş ve gelişmiştir. Çevre hukuku, çeşitli hukuk disiplinlerinin kurallarından oluşan karmaşık bir toplamdır. Ne var ki çevre hukuku ile ilişkili olan hukuk dalları tek başına insanlığın devamı için çevrenin korunması sorununun çözümünde yeterli olamamışlardır. Buna göre çevre hukuku hem farklı bir bilim alanlarından hem de farklı hukuk dallarından beslenen disiplinler arası bir niteliğe sahip olarak gelişmiştir. Yanıt B'dir. Disiplinler arası olma. 15. Çevre hukuku ile ilgili düzenlemeler özel hukuk ve kamu hukuku kapsamında ele alınır. Bu durum çevre hukukunun hangi özelliği kapsamında değerlendirilir? A. Sınırlayıcılık. B. Disiplinler arası olma. C. Karma hukuk dalı olma. D. Geniş kapsamlılık. E. Devingenlik. Çözüm: çevre hukukunun niteliğine ilişkin önemli bir tartışma, çevre sorunlarının çözümü veya çevre sorunlarının önlenmesine ilişkin konularda özel ya da kamu hukuku ilkelerinden hangisinin geçerli olacağı yönünde gelişmiştir. çevre hukuku ile ilgili düzenlemelerin başlangıcında özel hukuk ağırlıklı olmak üzere komşuluk hukuku egemen olmuştur. Son dönemde ise doğal varlıkların ve çevresel değerlerin kamu yararı kapsamında ele alınması ve özellikle de mülkiyeti sınırlayan yönleri nedeniyle kamu hukuku ağırlık kazanmaya başlamıştır. Yanıt C'dir. Karma hukuk dalı olma. 16. Çevre hukuku, özel mülkiyete getirdiği sınırlamalar ile çevrenin korunması ve geliştirilmesi yönündeki tercih ve politikalara yön verebilmektedir. Bu durum, çevre hukukunun hangi özelliği kapsamında değerlendirilir? A. Sınırlayıcılık. B. Disiplinler arası olma. C. Karma hukuk dalı olma. D. Geniş kapsamlılık. E. Devingenlik. Çözüm: çevre hukuku, özel mülkiyete getirdiği sınırlamalar ile çevrenin korunması ve geliştirilmesi yönündeki tercih ve politikalara yön verebilmektedir. Bu bağlamda bugünkü ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakabilmek amacıyla bazı temel insan hakları sınırlanabilir. Yerleşme ve seyahat haklarına bazı özel durumlarda sınırlamalar getirilmesi, çevre hukukunun kamu yararı ölçütüne ağırlık veren sınırlamalar içerebileceğini gösteren en iyi örneklerdir. Yanıt A'dır. Sınırlayıcılık. 17. Çevre hakkı kavramı Karel Vasak'ın sınıflamasında hangi başlıkta yer alır? A. Birinci kuşak haklar. B. İkinci kuşak haklar. C. Üçüncü kuşak haklar. D. Temel haklar. E. Doğal haklar. Çözüm: 1970'li yıllarla birlikte çevre hakkı, insan hakları alanında ayrı bir hak olarak tanımlanmaya başlamış ve süreç içerisinde uluslararası anlaşma ve belgelerde yerini almıştır. Üçüncü kuşak haklar, 20. yüzyılın ikinci yarısının ikinci çeyreği ile birlikte gelişen ve şekillenen haklar olarak tanımlanabilir ve çevre hukuku bu kapsamdadır. Yanıt C'dir. Üçüncü kuşak haklar. 18. Uluslararası düzeyde çevre ile ilgili hukuki düzenlemelerin yapılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için uluslararası çalışmalar ve toplantılar düzenlenmiştir. Bu toplantıların ilki aşağıdakilerden hangisidir? A. 1913 Bern Konferansı. B. 1923 Birleşmiş Milletler Paris Konferansı. C. 1970 Tabiatın Korunması Hakkında Avrupa Konferansı. D. 1972 Birleşmiş Milletler Çevre ve İnsan Konferansı. E. 1992 Birleşmiş Milletler Rio Konferansı. Çözüm: çevre sorunları kirliliğin kaynağı olan ülke ile sınırlı kalmamakta, dünya üzerinde var olan diğer devletleri ve insanları da etkilemekte ve ilgilendirmektedir. Bunun doğal sonucu olarak çevre ile ilgili uluslararası düzenlemelerin yapılması zorunluluğu ortaya çıkmış, bu zorunluluk nedeniyle de çevre kirliliğinin önlenmesi için uluslararası çalışmalar ve toplantılar düzenlenmiştir. Bu toplantıların ilki 1913 yılında yapılan Bern Konferansı'dır. Yanıt A'dır. 1913 Bern Konferansı. 19. İnsan onurlu ve iyi bir yaşam sürmeye olanak veren nitelikli bir çevrede özgürlük, eşitlik ve yeterli yaşam koşulları temel hakkına sahiptir. İlkesi hangi konferansın ana başlığı olarak ele alınmıştır? A. Birleşmiş Milletler Paris Konferansı 1923. B. Birleşmiş Milletler Stockholm Konferansı 1972. C. Birleşmiş Milletler Rio Konferansı 1992. D. Avrupa Birliği Helsinki Zirvesi 1999. E. Birleşmiş Milletler Atina Konferansı 1933. Çözüm: 1972'de Stockholm Konferansı'nda kabul edilen bildirinin ilk maddesinde insan, onurlu ve iyi bir yaşam sürmeye olanak veren nitelikli bir çevrede özgürlük, eşitlik ve yeterli yaşam koşulları temel hakkına sahiptir ilkesi yer almıştır. Bu ilkenin önemi ilk kez bir bildiride sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının ifade edilmesinden kaynaklanmaktadır. Yanıt B'dir. Birleşmiş Milletler Stockholm Konferansı 1972. 20. Bireyin çevre hakkı olarak belirlenebilecek bir hakkı olduğu ilk kez hangi konferansta kabul edilmiştir? A. 1913 Bern Konferansı. B. 1923 Birleşmiş Milletler Paris Konferansı. C. 1970 Tabiatın Korunması Hakkında Avrupa Konferansı. D. 1972 Birleşmiş Milletler Çevre ve İnsan Konferansı. E. 1992 Birleşmiş Milletler Rio Konferansı. Çözüm: 1972 yılında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Çevre ve İnsan Konferansı'nın sonuç bölümünde ilk kez bireyin çevre hakkı olarak belirlenebilecek bir hakkı olduğu ortaya konmuştur. Çevre hakkı, bireye özgürlük, eşitlik ve toplumsal gönenç içerisinde yaşayabileceği bir çevrenin oluşturulmasını devletten isteme hakkını vermektedir. Yanıt D'dir. 1972 Birleşmiş Milletler Çevre ve İnsan Konferansı. 21. Çevre hakkı 1982 Anayasası'nda hangi madde ile düzenlenmiştir? A. 35. madde. B. 43. madde. C. 44. madde. D. 46. madde. E. 56. madde. Çözüm: 1982 Anayasası'nın sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması başlığı ile 56. maddesinde düzenlenen çevre hakkı, sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler bölümünde yer almıştır. 56. madde, herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir hükmünü getirmiştir. Bu hükümle 1982 Anayasası çevre hakkını oldukça geniş bir biçimde tanıyan anayasalar arasında yer almıştır. Yanıt E'dir. 56. madde. 22. Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar. Bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır. Hükmü 1982 Anayasası'nda hangi madde ile düzenlenmiştir? A. 44. madde. B. 46. madde. C. 63. madde. D. 82. madde. E. 90. madde. Çözüm: Anayasanın 63. maddesi devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar. Bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır hükmünü getirmektedir. Bu hüküm doğrultusunda ilk kez 1963 yılında yürürlüğe giren 2863 sayılı kültür ve doğa varlıklarının korunması kanununda kültür varlığı, doğa varlığı ve sit kavramları ile koruma alanının tanımları yapılmış ve bu alanlarda izinsiz yapı yapılması yasaklanmıştır. Söz konusu yasa, korunması gerekli olan taşınır ve taşınmaz kültür ve doğa varlıkları ile ilgili tanımları yapmak, işlem ve etkileri düzenlemek, ve bunlara ilişkin ilke ve uygulama kararlarını alacak örgütü kurmak amacını taşımaktadır. Ancak yakın dönemde kültür ve tabiat varlıklarının korunması yönünde olumlu yorumlanamayacak anayasanın ilgili hükümleri ile çelişen, bu bağlamda evrensel çevre koruma ilkelerine de uygun olmayan düzenlemeler yapılmıştır, yapılmaktadır. Son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışmaya açılan yeni bir yasa tasarısı ile tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma kanunu tasarısı, doğal varlıkların korunma ve kullanma tartışmaları yeniden başlamıştır. Yanıt C'dir. 63. madde. 23. Ülkemizdeki çevre yasası aşağıdakilerden hangisidir? A. 2872 sayılı yasa. B. 4582 sayılı yasa. C. 5689 sayılı yasa. D. 3567 sayılı yasa. E. 1589 sayılı yasa. Çözüm: 1982 Anayasası'nın çevre hakkına yönelik düzenlemesinin ardından 9 Ağustos 1983 tarihinde 2872 sayılı çevre yasası yürürlüğe girmiştir. Yanıt A'dır. 2872 sayılı yasa. 24. Çevre Bakanlığı hangi tarihte kurulmuştur? A. 1985, B. 1991, C. 2000, D. 2005, E. 2007. Çözüm: 1983 yılında çevre yasası yayınlandığında kamu yönetimi içinde yer almayan Çevre Bakanlığı 1991 yılında kurulmuştur. Yanıt B'dir. 1991. 25. Aşağıdakilerden hangisi çevre hakkı kavramının tarafları ve sahipleri arasında sayılmaz? A. Devletler. B. Tüm canlı varlıklar. C. Gelecek kuşaklar. D. Çevre ile ilgili kamu ve özel kurumlar. E. Antik çağda yaşayan insanlar. Çözüm: Antik çağda yaşayan insanlar çevre hakkı kavramının kapsamında yer almaz. Yanıt E'dir. Antik çağda yaşayan insanlar. 26. Çevre hakkı kavramının ele alındığı uluslararası ilk toplantı nerede ve ne zaman yapılmıştır? A. Stockholm 1972, B. Rio 1992, C. Bern 1913, D. Vancouver 1976, E. İstanbul 1996. Cevap C. Bern 1913. 27. Tarihsel evrimine göre insan haklarını 3 kuşak haklar olarak sınıflandıran aşağıdakilerden hangisidir? A. Karl Marx, B. Karel Vasak, C. Abraham Lincoln, D. James Dean, E. Frank Taylor. Cevap B. Karel Vasak. 28. Aşağıdakilerden hangisi çevre hukukunun amaçlarından biri değildir? A. İnsan faaliyetleri ile çevrenin bozulmasını önlemek. B. Çevrenin geliştirilmesini sağlamak. C. Çevrenin korunması için insan faaliyetlerini sınırlamak. D. İnsanları bilinçlendirmek. E. İnsan faaliyetlerini engellemek. Cevap D. İnsanları bilinçlendirmek. 29. Çevre koruma ve çevre kirliliğini giderme yönünde yapılan düzenlemeler tek aşamada aşağıdakilerden hangisinin içinde yer almıştır? A. Komşuculuk hukuku, B. Miras hukuku. C. Eşya hukuku. D. Çevre hukuku. E. Özel hukuk. Cevap A. Komşuluk hukuku. 30. Çevre yasası hangi tarihte yürürlüğe girmiştir? A. 5 Aralık 2004. B. 30 Ağustos 1981. C. 12 Eylül 1980. D. 9 Ağustos 1983. E. 26 Nisan 2006. Cevap D. 9 Ağustos 1983. 31. Çevre hukuku, çevrenin kazanması ve geliştirilmesi yönündeki tercih ve politikalara yön verebilmektedir. Bu durum, çevre hukukunun hangi niteliği ile ilgilidir? A. Devingenlik. B. Disiplinler arası olma. C. Karma hukuk dalı olma. D. Geniş kapsamlılık. E. Sınırlayıcılık. Cevap E. Sınırlayıcılık. 32. Çevre hakkının uygulamaya geçirilmesi konusunda devletlerin yükümlülüklerini ve bireylerin olanaklarını belirleyerek somut düzenlemeler öngören Dünya Doğan Şartı hangi tarihte yayınlanmıştır? A. 28 Şubat 1982. B. 13 Ekim 1913. C. 16 Eylül 1990. D. 20 Ekim 1995. E. 16 Eylül 2004. Cevap A. 28 Ekim 1982. 33. Çevre hukukunu diğer hukuk dallarından daha geniş kapsamlı kılan temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A. Konusunun canlı ve cansız öğeler arasındaki ilişkiler olması. B. Zaman içerisinde etkisinin anlaşılması. C. Bütün insanlığı etkilemesi. D. Evrensel ilkelere sahip olması. E. Devingenliği. Cevap A. Konusunun canlı ve cansız öğeler arasındaki ilişkiler olması.
16. ayrımın sonu, sayfa 218.